Ayrım 10, Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke, sayfa 101. Olmaya ana dizi cihanda. Yusuf Reis ile Osman İzmir'i dip bucak gezerlerken devlet hastanesinin arkalarından damlacığa da uğradılar. Sıcağın altında sardıkları yokuş onları adam akıllı terletmişti. Asırlık çınarların altındaki kahvelerden birine çöktüler, tuzlu ayran söylediler. ''Ben burayı da çok severim.'' dedi Yusuf Reis. ''Ne zaman daralsam gelir, rüzgarını içime çekerim. Has insan kokar. Yokuşun başındaki fakir evlerde Yahudiler oturur. Vur yukarı Bulgar, Arnavut, Boşnak muhacirler. Gel yokuşun başına Giritliler, Rumeliler, Karadenizliler, Kürtler. Her milletten insan görürsün. Milletler cemiyeti gibi mübarek yer.'' Eliyle kahvenin karşısındaki iki katlı kutu gibi cumbalı evi işaret etti. ''Şurası faytoncu Ali Çavuş'un evi. Limandan ahbabım. Artık yaşlandı ama hala işliyor. Başın sıkışırsa ben yanında olmazsam ona gideceksin. Leyla da iyi bilir burayı. Unutursan o getirir. Ali Çavuş size kapısını açar.''
''Neden icap etsin böyle bir şey dayı?''
''Yahu dünyanın türlü hali var, sen aklının köşesine yaz, ne olur ne olmaz.''
O sırada birkaç çocuk koşturarak önlerinden geçti. ''Vurdular, vurdular!'' diye bağırıyorlardı.
Evlerden birinin önünde durup kıçlarını yırtarak çığırdılar, cam açıldı. Yaşmaklı bir kadın perdenin arasından çıktı.
''Ne oldu?''
''Oğlunu dövüyorlar, koş!''
''Nerede?''
''Deve çıkmaz yokuşunda, vallahi vuruyorlar.''
Kadın can havliyle kendini dışarı attı, yokuş yukarı yalın ayak koşmaya başladı. Çocuklar peşindeydi, kahveden de fırlayanlar oldu. ''Gel gidelim buradan.'' dedi Yusuf Reis. ''Polis, bekçi kaynar şimdi ortalık.'' Kahveden kalkıp iki çeşmeliğe çıktılar. Bayram yerinde bekleyen taksiye uzaktan işaret çaktı Yusuf Reis.
''Namazgaha çek.'' dedi.
Namazgah hamamının önünde indiler. ''Yusuf Reis, sen 2 dakika bekle beni.'' dedi. Hamama girdi. Osman elleri cepte hamamın yığma duvarlarına sırtını verdi. Çatıdaki çinko damın altına kırlangıçlar yuva yapmıştı. Taşların arasından küçük bir keler meraklı başıyla çıktı dışarı. Yan yan baktı etrafına. Hızla uçan çatal kuyruklu kuşların gölgesi üzerine düşünce korkup göründüğü yarığa attı kendini. Osman bu olanların hiçbirini görmemişti. Çünkü gözü hamamın hemen önündeki tozlu yoldan geçen alabros tıraşlı iki oğlana takılmıştı. Çocuklar dudaklarının kenarına kıstırdıkları sigaraları tüttürerek yürüyorlardı. Baksan bıyıkları bile terlememişti daha. Biri Osman'ı görünce ötekinin karnına dirseği de dokundu. Sağa sola baktılar, çıkıp geldiler.
''Sen şu Dönertaş mahallesindeki çocuk değil misin?'' dedi çipil gözlü olanı.
''Bu, bu, simasından belli.'' dedi öteki.
Osman ne olduğunu anlamamıştı, ellerini cebinden çıkarıp doğruldu. Oğlanlar iyice yaklaştılar. Şöyle bir kafa atma mesafesindeydiler artık.
''Sen mi kırdın lan bizim okulun camını?''
Osman iyice tedirgin olmuştu. ''Ne camı? Ben şimdi geldim buraya.'' dedi.
''Kes.'' dedi çipil olanı yine. ''Uçlan bakalım parasını. Var mı öyle başka mahalleden gelip burada iş çıkarmak?''
Osman yutkundu. İki yumruğunu iyice sıkıyordu. Acaba önce hangisine vurmalı diye oğlanları tarttı içinden.
''Yok mu oğlum paran?''
''Yok.''
''Yalan deme, bak çarparım.''
Soldaki çocuk Osman'ın ceplerine doğru hamle yapınca Osman bir adım geri atıp bunun bileğine sağlam bir yumruk indirdi.
Çipil çocuk vay piç vay diye Osman'ı iki yakasından tutup kaldırdı.
Tam o anda içeriden Yusuf Reis çıkıverdi.
''Ne yapıyorsunuz lan Süleymancıklar?'' diye kükredi.
İki çocuğun rengi atmıştı. Yusuf Reis sesinin aksine elleri belinde gülümsüyordu. Çipil oğlan ''Abi kusura bakma, bir yanlış yaptık galiba.'' dedi. Anında topuklayıp kayboldular. Yusuf Reis Osman'ın omzuna dokundu gülerek ''Düş bakalım peşime, biraz daha işimiz var.'' dedi. İkindi vakti ermiş, uzaklardan ezan sesi duyulmuştu. Ara sokaklardan geçip Anafartalar Caddesi'ne indiler. Cadde boyunca insan kalabalığı akıyordu. Sırt hamalları fırınlardan tablolarına gevrek indiren çocuklar, dilenciler, içlerinden çekiş sesleri gelen kavaflar, siyah zarlarını bürünmüş kadınlar, kahvelerin önüne atılmış sandalyelerde nargilerini fokurdatanlar, dükkan önlerini sulayan çıraklar, çorbacılardan taşan sarımsaklı sirke ile tatlıcılardan gelen kavrulmuş irmik kokusu bulut olmuş iki yana evlerle dükkanlarla dolu yola taşıp duruyordu. Kıvrılan caddeden vazgeçip Çorakkapı Camisi'ne saptılar. Avludaki yaşlı adam şadırvandan kalkmış çıplak ayaklarındaki sarımsı nalınıyla yerde su izleri bırakarak aceleyle yürüyordu. Çizgili mendilini ikiye katlayıp ensesine sermişti. Başındaki köylü kasketi siperliği ters halde kaykılmış, düşlü düşecek bir yerdeydi. Kolları dirseklerine kadar sıvanmış, paçaları neredeyse iki karış kıvrılmıştı. Caminin iç kapısının önünden geçerken imamın ardında toplanan, saf dolduran, birbirlerinin omuz hizasını alan cemaati gördüler. Sarman bir kedi kapının taş sütunlarına sürtünüp esnedi, kalktığı yere yine yattı. Basmane garına yollandılar. Osman dış kapıdan içeriye girer girmez üzerlerindeki demir çatının ona inanılmaz gelen büyüklüğüne takılıp kaldı. Açıklık büyük bir avluda olmalarına rağmen gar sanki iki dev kanadını birbirine kavuşturarak yukarıdaki güneşin ağırlığını bıçak gibi kesen kendi gölgeliğini inşa etmişti. Serinlik yerdeki taşlardan sekip yüzlerine çarptı. Osman'ın şimdiye kadar gördüğü insanlar, kumrular, kediler ve köpekler kanlı canlıyken artık hırıltılı da olsa nefes alan bu yapıda onlar kadar yaşıyordu. Öyle ki deli İbrahim yanlarında olsa demirden saçlarına tülemiş güvercinleri kovalayan basmane garı, kirpiklerinin arasından yeni gelen köstencilere şöyle bir baktı diye yazdırırdı mutlaka. Yusuf Reis, sen şu sıralara otur. Ben otobüs garajına gidip geleceğim. Çeyrek saati bulmaz dedi. Tahta bir banka çöktü Osman. Kaynayan insanlara baktı. Kimisi ayakta, kimisi oturan, konuşan, uyuklayan, boş gözlerle etrafını süzen, yorgun, heyecanlı, suskun ve gevezeydiler. Arada üniformalı demir yolcular, işçi tulumlarının kıç ceplerinden kirli üstüpüler sarkan kademeciler geçiyordu. Bir kokucu aynalı sehpasıyla Osman'ın karşısında durdu. Sigarasını atıp ayakkabısının burnuyla ezdi. Önünden geçenlere miski amber mübarekler diye kısık sesle fısıldıyordu. Sanki kimsenin onu duymasını istemiyor da adet yerini bulsun diye mırıldanıyordu. Tenekeli mahalleden geldikleri belli allı güllü donlar içinde iki kız kokucunun önünde durdu. Adam sandığına elini attı, küçük bir şişeyi açıp cam kabının iğne kadar dar ağzını kızların bileklerine sürdü. Kızlar uzun uzun kokladılar, sonra aralarında konuştular. Uzun olanı elini göğsüne attı, pembe çizginin arasından metal parayı çekip uzattı. Aldığı şişeyi yine paranın çıktığı o gölgeliğe sokuverdi. Gülerek uzaklaştılar. Yaşlı kokucu peşlerinden bakıp derin bir of çekti. Kalabalığın içinden bir çocuk koşturarak geçti. Arkasından seyirten yaşlı nenesi onu ensesinden tuttuğu gibi anasının yanına oturttu. Elini tokat yapıp ''Şimdi çarpacağım ha!'' der gibi salladı. Sümüklü oğlancık susup put gibi oturdu. O sırada ilk iki vagonunda yolcu arkadaki vagonlarında meyve sebze taşıyan karma tren öterek gara yanaştı. Bir demir yolcu da düdüğüyle karşılık verdi. Tire diye bağırdı. Lokomotiften taşan isle karışık buhar dumanının arasından inen ve binmeye çalışanların telaşı ortalığı doldurdu. Osman bu karmaşayı izlerken garın öteki kapısından elinde pazar torbasıyla Yusuf Reis girip yürüdü. Osman'ın görüş açısına girdi. Yusuf Reis başına altuğunu işlemeli, buldan bezi sarmış gençten bir kadına elindeki torbayı verdi. Kadın hiç ses etmeden aldı, arkasını dönüp hızla tire trenine bindi. Yusuf Reis ile Osman o gün basmaneden sonra Havra Sokağı'nın ağzından kemer altına girdiler. Konuşmadan yürüyüp eve döndüler. Onlar sabah erkenden evden çıktıklarında Leyla da naylon çoraplarını çekmiş, uzun çiçekli elbisesini giymiş, sokağa atmıştı kendine. Önce komşuları Arap Hanım teyzeye geçti. Şimdi yaşlı siyatikli ayaklarını sehpaya uzatıp yakın gözlüğü burnunun ucunda oya işleyen kadın bir zamanlar Yusuf Reis Leyla'yı el kadarken maliye getirdiğinde ona analık etmişti. Leyla onun elinde büyümüş, ekmeğini yemiş, suyunu içmişti. Leyla'dan birkaç yaş büyük olan kızı Sema ile birlikte serpilmişlerdi. Sema kaşını gözünü Girit muhaciri rahmetli babasından, teninin rengini de daha çok annesinden almıştı. İzmir sokaklarında parmakla gösterilen melez güzeli bir genç kız olup çıkmıştı. Şimdi Gül sokaktaki evinde yatalak yaşlı bir kadına yarım gün bakıcılık yapıyordu. Leyla her sabah Arap Hanım teyzenin hazırladığı yemekleri sefer tasıyla yaşlı kadının evine götürür, hem evden çıkmış olur hem de Sema ile laf çatlatırlardı. Leyla Arap Hanım teyzenin yanına gidip sıkıca sarıldı.
Dertkez dedi kadın, tığ kıçına başına batacak.
Yapmışlığında var hani diye güldü Leyla.
Siz ikiniz var ya, çocukken delirttiniz beni, hak etmişsinizdir.
Leyla mutfağa koşarak giderken Arap Hanım teyze arkadan bağırdı.
Bugün ciğer kavurdum, yanında da semizotu salatasıyla cacık var.
''Bu kadını öldüreceksin sen vallahi'' diye seslendi içeriden Leyla.
''Böyle ağır yemekleri yapıyorsun, kalp seklesinden gidecek sonunda.''
''Halt etmişsin sen'' diye sesini yükseltti kadın. ''Sızma zeytinyağıyla yaptım, mis gibi.''
Leyla üst üste dizilen sefer taslarını fileye dizmiş geri gelmişti. Kadının yanağından bir makas alıp koşarak evden çıktı. Arap Hanım teyze yine arkasından bağırmak zorunda kaldı.
''Hiç bana bak, başınız yerden kalkmayacak gezerken.''
Leyla'nın ardından camdan burnuna doğru iyice indirdiği gözlüğün üzerinden baktı bir süre.
''Sıçtığın bok seni dinler mi hiç?'' diye güldü, sonra işine döndü.
Leyla neredeyse koşarak saat kulesine kadar vardı. Meydandaki faytonculara baktı. Ali Çavuş'u görünce ona doğru yürüdü.
''Selamün aleyküm, hayırlı işler Çavuş abi.''
''Ve aleyküm selam kızım, gel bakalım.''
Leyla atladı. Ali Çavuş dizginleri ele alırken çınar ağacının altında çay içen adamlara seslendi.
''Kapılarlı, sıra sende.''
Atlar komuta alır almaz başlarını diktiler. Zemindeki kesme taşla fiyakalı, temizlikten parlayan nallarıyla tıkırdayarak siyah körüklü, bordo bedenli faytonu çekmeye başladılar. Ali Çavuş dizine dayadı, hafif süvari kırbacının üzerinden yarım döndü.
''Gül sokak değil mi?''
''Evet abi.''
Leyla'nın en sevdiği gün bugündü işte. Öteki günler yaya aldığı yolu haftada bir gün olsun faytonla gidiyordu. Gerçi Yusuf Reis ona canının istediğinde git bin ama sadece Ali Çavuş'a var demişti ya, o böyle her güne kıyamıyordu. Hayat pahalılığı nedir biliyordu Leyla. Şimdi bir okkaya yakın ekmek 40 küsur kuruştu. Misal git kasaba güzel bir kuzu etinin kilosuna 2,5 lira verirdin ya. Ya da peynirci Arif yağlı İzmir tulumunun kilosunu 1,5 liradan aşağıya tartmazdı. Oysa Punta'ya fayton sefası da aşağı yukarı 2 liraya patlardı. Böyle tek başına eteğinden sıyrılan teni sabah meltemiyle ürpererek deniz sol yanında şakır şakır yanarken yaylanan faytonun deri koltuklarına gömülüp gitmek paşa kızlarının yapabileceği şeydi ona göre. Tabii bir hayali daha vardı. Ölmeden mutlaka gece 3'ten gün doğumuna kadar fayton tutmak. Faytoncular bunun ücretini pazarlığa tabi tutarlar ama müşteri ayık mı, zil zurna mı, zengin mi yoksa kafa kesecek bir deli mi diye iyice anlamaya çalışırlardı. Bu hayalini Sema'ya, ''Abla önce hükümetten Kokaryalı'ya sonra oradan dön geriye ta fasulyeye sabaha kadar işleteceğim.'' diye anlattığında Sema çok gülmüş be. ''Kızım o saatte faytonu sevgilin olacak adam tutar. Sen bunları niye kafana takıyorsun?'' demişti. Leyla, ''Yok abla, tek başıma karanlıkta uyuyup uyanıp faytonla gezeceğim ben.'' diye üstelemişti. Gül sokağın başında durdu fayton, Leyla indi. ''Çavuş abi'' dedi, sustu. Çavuş bir an anlamadı, sonra ''Tamam kızım, senden para isteyen mi var? Biz Yusuf'la hallederiz.'' dedi. Leyla yol boyunca iki katlı, üst katlarında kapalı küçük balkonları olan ön yüzleri taş işlemeli evlerin önünden yürürdü, sokağın sonuna doğru bir eve girdi. Sema evin eski fotoğraflar gibi rengi uçmuş salonunda koltuğa oturmuş, yaşlı kadının elini yüzünü kolonyalı bezle siliyordu. İçerisi limon çiçeği kokusuna bulanmıştı. Yaşlı kadın Leyla'yı fark edince "Hoş geldin kızım, Fahrettin Altay Paşa mı yolladı seni?" dedi. Leyla öyle kala kaldı. Sema çaktırmadan göz attı ona doğru. Toparlanan Leyla "Evet teyzeciğim, size yemek yolladılar." deyip mutfağa girdi. Kadın arkasından konuşuyordu hala. "Çok sağ olsunlar, ne hakikatli insandır. Bizim Urla'dan komşumuzdu. Urlalı Ömer Ağalar'dan gelir onlar. Ah ah anneci Hayriye Hanım ne güzel kadındı. Dip bir komşuydu. Rahmetli ninem çok hevesliydi. Bunlar seni isteyecekler. Bak şuraya yazıyorum derdi. Ama işte mukadderat." Sema ile Leyla kadını doyurdular, elini ağzını elbiseyi de temizlediler. Sema koltuğuna girip yatak odasına doğru yürüttü sonra.
"Çok selam söyle paşaya kızım. Gelip görmek isterse hep evdeyim ben. Beklerim bir kahveye."
Sema gülmemek için dudaklarını ısırıyordu.
"Tabii teyzeciğim, baş üstüne," dedi Leyla.
Leyla evin balkonuna çıktı, çoraplarını sıyırdı, yerde dolu duran kovayla bir güzel yıkadı taşları. Islak karolardan gelen hava kenara dizilmiş sardunların kokusuna dolandı. Serinledi etraf, Sema gelince karşılıklı oturdular. "Şimdi Gül Sokağı Fahrettin Paşa süvarileriyle basıverse ne güzel olur ha," dedi. Ağızlarını tuta tuta karşılıklı güldüler. Sema avucunda sakladığı sigarayı kibritle yaktı, dumanını savurdu.
"Hayırdır abla," dedi Leyla.
"Aman canım, teyzenin oğlu unutmuş geçen de paketi. Arada öyle tellendiriyorum, sana yok ha."
"Aman, istemem ben zaten."
Bir süre sokağı izlediler.
"Çıkalım mı abla," dedi Leyla.
Sema sigarasını söndürmüştü, ellerine tırnaklarına şöyle baktı alıcı gözle.
"Ablam, senden bir şey isteyeceğim," dedi.
"Buyur," dedi Leyla.
"Şu benimki var ya, hani sana geçen gün bahsetmiştim." Şimdi biz onunla bugün biraz gezeceğiz. Papaza götürecek beni, büyük halası mı ne varmış. Onunla tanıştıracak, sen beni idare edeceksin ha."
"Nasıl olacak?"
"Canım işte o yalanı ver, bugün ikindi vaktine kadar. Şimdi bu saatte eve yalnız dönersen annem uylanır. Sorgu sual alır ağzından."
"Annenin haberi yok yani."
"Ay kız deli misin? Sakın ha, sır bu, tamam mı?"
"Tamam da ben laflarız demiştim."
"Canım günler çuvala mı girdi? Gözünü seveyim, yaparsın değil mi?"
Leyla'nın canı sıkılmıştı bu işe.
"Yaparım ama ne yapacağım ben o saate kadar?" diye söylendi biraz. "Yahu fena mı gezersin işte ablasının güzeli," diye iki yanağından öptü Sema.
Dışarıda vedalaşırken Leyla'nın eline biraz para sıkıştırdı.
"Kendine çorap al istersen ya da git dönerci Atıf'a, şöyle yağlı 1,5 İskender ye benim için de ha. Sonra yanındaki Arnavut'tan da bir güzel peynir tatlısı söylersin," dedi, koşarak gitti.
Leyla kala kalmıştı, bu his çok tanıdıktı. Derin bir kuyunun içine düşmek, oradan gökyüzüne bakarak dünyanın sessizliğini dinlemek. Aşağıda el kadar açıklığın altında yerin dibine doğru yapayalnız, kimsesiz, onu arayıp soracak, Leyla nerede diyecek, ayaklarında uyutacak bir annenin olmadığını her an bilerek beklemek, beklemek. Çocukken yaz ikindileri indiğinde Arap Hanım teyze, "Tilki ben de rençberlik yapardım ama ikindi sıcağı olmasa dermiş," diye tuttuğu gibi Sema ile Leyla'yı uyuturdu. Küçük bir yer yatağı serer, 2000 lira atar, yan yana yatırırdı bunları. Sema daha büyük olmasına rağmen mızmızlanır, uyumak istemez, annesinin onu ayağında sallamasını isterdi. Her gün Sema böyle uyurdu. Bir kez bile Leyla'ya "Kızım seni de sallayayım mı?" dememişti. Ona analık etmişti, tek tokadını yememişti. Sema ne yiyorsa ona da yedirmişti. Sokaktan dizleri yaralı ağlayarak geldiğinde sümüklü burnunu temizleyip yüzünü yıkamıştı. Ama bir defa bile olsun onu sallamamıştı. İşte yanında Sema böyle mırıldanarak uyurken Leyla yumulu kirpiklerinin arasından küçücük bakardı onlara. Anasızlık kuyunun dibinden sessiz dünyanın gürültüsünü dinlemekte. Yukarısı günlük güneşlik ama uzanıp Leyla'yı oradan çekip alacak ana eli yok. Bu yüzden Yusuf Reis'e düşman olmuştu bir vakit. Arap Hanım teyze çok kızardı ona. Sakın bak çarpılırsın derdi. Bunları o sana anlatmaz. Evet babanın ölümüne sebep olmuş. Evet annen verince seni alıp gelmiş. Ama günahsız insan var mı bu dünyada? Dönüp sırtını giderdi istese kim ne diyecek? Senin için demir attı İzmir'e. Evlenirim de Leyla'ya üvey ana kaş yıkar, kötü söz söyler diye bekar kaldı. Kaç kişi araya girdi biliyor musun onu baş göz etmek için? Hepsini elinin tersiyle itti. Benim ağzımdan kaç defa yemin aldı seni semadan ayırmayacağım diye. Yetmedi beni tehdit bile etti. Bir gün Leyla bu eve ağlayarak gelmeyecek dedi. Aman ona düşmanlık besleme kızım. Ama bu sözler onun içinde akan sızıyı dindirmiyordu. Babasının ölümüne sebep olmasa annesi ayağında sallayarak büyütecekti. Geceleri yatağının altında hırlayan canavarlardan korktuğunda koşarak anasıyla babasının arasına atacaktı kendini. Hele biraz yetiştiğinde bacaklarının arasından ilk kan geldiği anda eli ayağına dolanmayacak, gece vakti evden ağlayarak çıkıp Arap Hanım teyzenin kapısını yumruklamayacaktı. Yusuf Reis bu dünyada hiç olmasaydı babası yanıp kül olmayacaktı. Annesi kim bilir hangi çukurda debelenmeyecekti. Böyle zamanla aklının içinde dönen değirmen taşları, Arap Hanım teyzenin ağzından aldığı antları, ona ettiği tembihleri, iyi sözlerin tamamını ezip parçalayıverdi bir gece. Yatağında dönüp durdukça delilik hali onu sardı, kalkıp mutfağa geçti. Kocaman ekmek bıçağını sofra bezinin arasından çekip aldı. Yusuf Reis'in odasına girdi. Pencereye doğru dönmüş uyuyan Yusuf'un başında sapını kırarcasına sıktığı iri bıçağı da bekledi. Ertesi gün odayı havalandırmak için girdiğinde Yusuf Reis'in yatağının başucunda büyük bir balta durduğunu gördü. Yusuf Reis ona eğer bunu yapmak isterse tek defada başarılı olabileceği bir alet hazırlamıştı. Leyla o gün kaderine razı olmuştu. Babasını sanki kendi elleriyle gömmüştü. Annesinin nerelerde olduğunu düşünmekten vazgeçmişti. Hayat ona ne veriyorsa onunla yürüyecekti. Tek başına uyumaksa gözlerini yumup uyuyacaktı. Yusuf Reis ona sahip çıkıyorsa onu anası babası sayacaktı. Böyle söz vermişti kendine. Ama işte bazen bir el onu yine o eski, nemli ve sessiz kuyusuna itiveriyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 112.